Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 70. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir anne baba olarak çocuklarını yapmaya teşvik edebileceğin en iyi 5 spordan bahsedeceğim. Sporun kişisel gelişimimize çocuk yaştan itibaren birçok faydası var. Bunların detaylarına gireceğim bu bölümde. Spor deyince şimdi ailelerin aklına direkt şu geliyor. Ya benim çocuğum sporcu mu olacak? Doktor olsun, avukat olsun, daha fazla matematik, fizik görsün, yabancı dil öğrensin. Hani beden eğitimi dersleri boş geçiyor, gerek yok gibi bir algı oluşuyor. Aileleri de anlayabiliyorum. Herkes çocuğu adam akıllı bir meslek yapsın ister. Fakat olay şu ki aslında sen çocuğunu küçük yaşta spor yapmaya teşvik ederek onun olması istediğin mesleğine de yardımcı olmuş oluyorsun aslında. Nasıl? Bunu tarihte daha önce denemişler. Yine işte bu tarz düşünen öğretmenler, veliler beden eğitimi derslerini azaltmışlar. Daha çok işte matematiğe, sosyal bilimlere yönelmişler. Bu ders sayılarını, o kredileri orada kullanmışlar. Fakat çocuklar bir süre sonra bu ders sayıları artan matematik, fizik gibi derslerde performans düşüklüğü çekmiş. Çünkü beynin bir kapasitesi var. Senin beynin sürekli olarak çalıştığında, vücudundaki kan dolaşımını hızlandırmadan, bedenini antrene etmeden sadece ders çalıştığında performansını bir yere kadar arttırabiliyorsun. Bir yerden sonra düşüşe geçiyor. Biz aslında fiziksel olarak aktif olduğumuzda beynimiz dinleniyor. Beynimizi yorduğumuzda da bedenimiz dinleniyor. Çok kısa bir süre sonra bunun çocuklara getirdiği zararın farkına varıp tekrardan beden eğitimi derslerinin sayısını arttırıyorlar. Bu dünya genelinde olan bir şey. Burada da hani konuşulan bir şey. Sadece Türkiye ile alakalı değil. Ama tabii bu çok sığ bir düşünce. Yani biz insan olarak, hayvan olarak sürekli hareket etmek için yaratılmış canlılarız. Köpeği bile bugün dışarı çıkartmadığın zaman eve işiyor. Ondan sonra koltuğu kemiriyor vesaire. Çocuk da aynı şekilde. Sen küçük yaşlarda spora teşvik etmezsen, hareket etmesine müsaade etmezsen çocuğun mental sağlığı kötüye gidecektir. Senin istediğin yönde ilerlemeyecektir. Mutlaka ama mutlaka bir arıza çıkartacaktır. Ve sporu böyle bir zaman öldürme ya da eğlence zamanı gibi görme. Yani spor kişisel gelişimde çok büyük bir öneme sahip. Yaptığın spora bağlı olarak takım sporlarında birçok değer öğreniyorsun. Kaybetmeyi, kazanmayı, takım içinde nasıl hareket etmen gerektiğini, lider olup kaptan olup kitleleri nasıl yönetmen gerektiğini ya da bir takipçi olarak lideri nasıl takip etmen gerektiğini. Bu özellikler çok değerli özellikler. Disiplin geliştiriyorsun, kaybettiğinde çabalayıp tekrardan daha iyi olmak adına mücadele gösteriyorsun. Kurallara uymayı, toplum içinde nasıl hareket etmen gerektiğini öğreniyorsun. Çünkü her oynadığın oyunun, sporun bir kuralı var. Bireysel bir spor da olsa, takım sporu da olsa o kurallar çerçevesinde hareket etmediğinde ceza alıyorsun. Tabii bu süreçlerin hepsi bizi küçük yaştan itibaren hayata hazırlıyor ve bunu bir oyun formatında öğrendiğin için, yani spor yaparak eğlence formatında öğrendiğin için bıkmadan usanmadan yapıyorsun. Bir bağımlılık da yaratıyor sende bu. Aynı zamanda sosyal ilişkilerin gelişiyor, kendini ifade etmeyi öğreniyorsun, özgüvenin artıyor zaman içinde fiziksel kapasitelerin geliştikçe ve aslında şunu görüyorsun sporla birlikte. Yani ben çalıştıkça daha iyi olabiliyorum. Bu çok önemli bir yetenek. Yani öğrenmemiz gereken, erken yaşta öğrenmemiz gereken bir değer. Çünkü sen çalıştıkça daha iyi olduğunu anlayabilirsen kimseden medet ummazsın. Yani gücü kendinde bulursun. Biliyorsun ki sen gerçekten emek verdiğinde, çabaladığında o alanda daha iyi olabiliyorsun. Bu bugün fiziksel kapasitelerini geliştirmek anlamında olabilir. Yarın baş koyduğun işte başarılı olmak anlamında olabilir. Ama genel olarak ne kadar ekmek o kadar köfte felsefesini aslında sporlar çok güzel öğretiyor. Düşüyorsun, kalkıyorsun, yuvarlanıyorsun, sakatlanıyorsun, kardiyovasküler sistemini antrene ediyorsun, zıplıyorsun, atlıyorsun vesaire. Yani fiziksel kapasitelerini bir kere hangi sporu yaparsan yap, maksimize ediyorsun. Ve bunun dışında kardiyovasküler sistemin, kalp damarların küçük yaşta antrene oluyor. Senin damarlarında da kas var. Ne kadar fazla kan pompalarsan o kaslar o kadar iyi gelişiyor. Kalbini antrene etmiş oluyorsun ve küçük yaşta aslında egzersizi alışkanlık haline getirmiş oluyorsun. Tabii bu noktada yapabileceğin sporların sıralamasından da bahsedeceğim. Yani çocuğunu yönlendirebileceğin ya da kendin yapmak istiyorsan kendin yapabileceğin sporların sıralamasına da gireceğim birazdan. Neden, hangi spor yaptığımızda nasıl faydalar elde edebiliriz? Bunlardan konuşacağız. Sporla oyun aslında birbirine çok yakın. Yani çünkü bütün sporlar aslında bir oyun platformu da içeriyor içeriğinde. Belli kurallar çerçevesinde arkadaşlarınla birlikte güzel vakit geçiriyorsun. Ve yani şunu düşün. Mesela bir çocuk parka gitmeden, arkadaşlarıyla vakit geçirmeden, bir şekilde eğlenmeden çocukluğunu geçirse o çocuğun mental olarak sağlıklı olabilme ihtimali yüksek mi, mümkün mü? Hayır. Zaten bunu küçük yaşta çok fazla oyun oynamadan büyüyen bireylerde görüyoruz. Toplum içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor. Kendini ifade etmekte zorluk çekiyor. Bir social anxiety var çünkü küçük yaşta insanların önüne çıkmamış, kalabalıkların içinde bulunmamış. Arkadaş edinmekte zorlanıyor. Çünkü bunların hepsini aslında oyun formatında, spor camiasında tecrübe ediyorsun, öğreniyorsun. Takım arkadaşların oluyor, rakibin oluyor, yarıştığın kişiye saygı duymayı öğreniyorsun. Yensen de yenilsen de tebrik ediyorsun. Takım sporu oynuyorsan paylaşmayı öğreniyorsun. Kendi kişisel başarını geri plana koyuyorsun. Önemli olan takımın başarısı. Bunların hepsi önemli yetenekler. Aslında baktığın zaman zaten hayatta da biz bir takım içerisinde hareket ediyoruz. Yani bir ailenin içindesin, bir partnerin var, işte çoluğun çocuğun var ya da çalıştığın ortamda iş arkadaşların var. Sürekli bir kalabalığın içinde bir grupla, takımla hareket ediyorsun. O yüzden bu yetenekleri spor alanlarında öğrenmek, oyun formatında öğrenmek sana ilerleyen zamanlarda hayatında çok fazla yardımcı olacaktır. Yani bunu da nasıl öğreniyorsun? Mesela tabii ki ilk başta hata yapıyorsun. Futbol oynadığını varsayalım. Topu alıyorsun, kendin gidiyorsun, pas atmıyorsun vesaire. Ne oluyor? Bir süre sonra takım arkadaşların seni dışlamaya başlıyor. Ya da antrenörün seni oynatmamaya başlıyor. Öğreniyorsun paylaşmayı. Son düdük çaldığında senin ne kadar gol attığın önemli değil. Takımın toplam golü önemli. Ve bunu spor formatında öğrenmek güzel. Çünkü hata yaptığında tekrardan hani sonuçları çok ağır değil. Takımdan atılırsın, arkadaşların dışlar seni, bir süre sonra öğrenirsin kendini nasıl sevdirmen gerektiğini, takım arkadaşlarına nasıl saygı duyman gerektiğini. Ama ilerleyen yaşlarda bunları öğrenmeden hayata atıldığında, okula başladın, sonra iş hayatına başladın ya da bir ilişki kurdun, çoluk çocuk yetiştirdin falan, hani bunları çocuklarına aktaramayacaksın. Aynı zamanda iş ortamında takım arkadaşların tarafından sevilmeyen bir insan olabilirsin. Arkadaşlık kurmakta, ilişki kurmakta zorlanan bir adam olabilirsin. Yani bu yetenekleri küçük yaşlarda spor sayesinde öğrenmek büyük avantaj sağlar. Bir de küçük yaşta bizim beynimiz hani hamur gibi istediğin şekle girebiliyor. Küçük yaşta 3-4 dil öğrenebilirsin, aksanın olmadan konuşabilirsin. Aynı zamanda edindiğin alışkanlıkları hayatın boyunca sürdürebilme ihtimalin daha yüksek erken yaşta maruz kaldığın zaman. Mesela 3 tane dili 20 yaşından sonra öğrenmeye çalış. Öğrenebilir misin? Öğrenebilirsin ama aksanlı konuşursun. Ne kadar hızlı öğrenebilirsin? Bunlar tartışılır. Yani bazı şeyleri ne kadar erken hayatımıza entegre edebilirsek o kadar iyi. O yüzden bu spor sayesinde öğrenebileceğimiz yetenekler de hayatımızın ilerleyen zamanlarında bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Çok hızlı bir şekilde o ahlaki değerleri, toplumsal kuralları, sosyal yetenekleri hızlı bir şekilde öğrenebiliriz. Ve sadece çocukken de değil, yani hayatının geri kalan döneminde de bunu sürekli olarak yapman gerekiyor. Çocukken mutlu olmanın, hayattan keyif almanın belli başlı sebepleri var. Çünkü neden? Bir, geçim derdin yok, korkuların o kadar gelişmiş şekilde değil. Senin akıllandıkça, beynin geliştikçe aslında hayatı kendine zindan ediyorsun. Hani bizim böyle bir yapımız var. Daha az sosyalleşiyorsun. İşte senin için para daha önemli oluyor, makam mevki daha önemli oluyor. Bütün hayatını, bir de günümüzdeki kapitalist sisteme de bakarsan bütün odağımızı bu tarz şeylere veriyoruz. Aslında kendimize bakmayı unutuyoruz. Fiziksel olarak aktif olmayı unutuyoruz. Hala 40 yaşında, 50 yaşında da bu sporları yapıyor olabilmen lazım. Sadece fiziksel anlamda değil, mental anlamda da arkadaşlarınla vakit geçirebileceğin, ter atabileceğin bir aktivite ya da bireysel olarak tek başına gidip yapabileceğin mutlaka olması gerekiyor. Sana küçük yaştan itibaren kendine bakmayı öğretiyor aslında spor. Antrenman yapıyorsun, antrenmandan önce takım çantanı hazırlıyorsun. Ondan sonra duşunu aldın, yemeğini yedin, seni bir rutine sokuyor. Yani sadece spor yapmıyorsun aslında. Bu alışkanlıkla birlikte gelen birçok alışkanlık var beraberinde. Ve bu da seni disipline ediyor. Hayatını rutine sokuyor, uykun ona göre şekilleniyor. Küçük yaşta böyle büyüyen bir çocuk, İlerleyen yaşlarda başarılı olma ihtimali çok daha yüksek. O yüzden hani spor boş insan işi falan değil. Hangi mesleği olmak istiyorsan spor yaptığında erken yaşlarda emin ol o meslekte çok daha iyi bir birey haline geleceksin. Burada ailelerin yaptığı bir hata şu oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Çok fazla çocukların üzerine düşüyorlar. Mesela hani babası, annesi götürüyor spor branşına, bırakıyor. İşte hocanın mesela direktiflerine karışıyor. Ya da orada arkadaşlarıyla mesela bir kavgaya, sürtüşmeye girdiğinde aileler müdahale oluyor. Ama bu çocuğun özgüvenini kırmaktan başka bir işe yaramıyor. Gelişimine taş koymaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Bırak o çocuk kavga etsin, kendini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğrensin, sakatlansın, bir sonrakine daha dikkatli olmayı öğrensin, vücudunu nasıl taşıması gerektiğini, hangi pozisyonlara girip hangi pozisyonlara girmemesi gerektiğini öğrensin. Kaybetsin, bırak ağlasın, o duyguyla nasıl başa çıkması gerektiğini öğrensin. Hayatta kazanmaktan çok daha fazla kaybedeceğini bilsin. Kaybettiğinde de nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrensin. Pes etmeden daha iyi şekilde geri dönüp hatalarından ders çıkarıp tekrar çabalamayı, emek vererek bir yerlere gelmeyi sürekli olarak pratik yapsın. Kazandığında mütevazi olmayı, rakibini tebrik etmeyi bilsin. Aynı şekilde kaybettiğinde, hocası onu takıma almadığında takıma girmek için çabalasın. Pas vermediğinde, arkadaşları tarafından dışlandığında nasıl paylaşmayı gerektiğini öğrensin. Nasıl itaat etmesi gerektiğini öğrensin. Antrenörünün dediklerini birebir uygulasın. Çünkü sen kendi egonu, iradeni, düşüncelerini bir kenara bırakıp işi bilen adamı takip etmeyi küçük yaşta öğrenirsen, ilerleyen yaşlarda bu çok büyük işine yarar. Çünkü hayatta zaten bizim bir şeyleri öğrenmemizin tek yolu bu. Hani ben sana demiyorum ki beynini kenarda bırak, hiçbir şekilde sorgulama. Ama bir işi bir adamdan öğrenmek istiyorsan, yani ona teslim olman lazım. İtaat etmen lazım. Tecrübesine, bilgisine saygı duyman lazım. O ne kadar sana anlatmaya çalışırsa çalışsın, senin algın bir yere kadar onu anlayabilir. Hani bir yerden sonra sorgulamadan dinlemen, uygulaman gerekiyor. Ya ben bunu gerçekten bu yüksek düzeydeki yöneticilerde gördüğüm zaman çok şaşırıyorum. Ya adama bakıyorsun, adamın altında hani yüzlerce çalışan var. Ama adam bir şey öğreneceği zaman hocasını öyle bir dinliyor ki, tamam hocam, şöyle hocam, böyle hocam. Hani ne dersen yapıyor. Çünkü adam zeki. Çünkü adam biliyor bilgisinin kısıtlı olduğunu. Yani o alanda bakış açısının yeterli olmadığını biliyor. Bilgisine güvendiği insanlara teslim ediyor kendini. Ne derse yapıyor. Bir yandan da aynı zamanda algılamaya çalışıyor. Tabii ki mantıklı sorular soruyor, sorguluyor. Ama sorgulamasının sebebi ya ben bunu niye yapıyorum ki değil. Yani egosundan gelmiyor. Gerçekten anlamaya çalıştığı için. Ve küçük yaşta bir spor branşını öğrendiğin zaman bunu direkt olarak tecrübe ediyorsun. Senin başında bir antrenör var, bir koç var. Sana bir şeyler söylüyor, ondan bir şeyler öğreniyorsun. Aynı zamanda takım arkadaşlarının arasında da herkesin tecrübesi, seviyesi aynı değil. Takım arkadaşlarından, kendi yaşıtlarından bir şey öğreniyorsun. Bazen kendinden daha küçük bir adamdan bir şey öğrenebilirsin. Hani burada öğrenmenin birçok yolunun olduğunu aslında görüyorsun. Ve aslında nasıl öğrenmen gerektiğini öğreniyorsun. Yani ne demek istiyorum? Herhangi bir spor yaptığın zaman ilk başta onda iyi değilsin. Elini ayağına bulaştırıyorsun, işte beceriksiz gibi görünüyorsun dışarıdan. Ama ne yapıyorsun? Pratik yapıyorsun. Pratik yaptıkça iyileşiyorsun. İyileştikçe daha da iyi sonuç alıyorsun. Özgüvenin artıyor ve kendine aslında bir şeyi kanıtlamış oluyorsun. Çalıştıkça yapabildiğini. Sonra yeni bir şey çıkıyor. Onu öğrenmeye çalışıyorsun. İlk başlarda yine çaylak gibi görünüyorsun. Çalışıyorsun. Bu süreci sürekli devam ettirdiğin zaman bir süre sonra öğrenmeye aşık oluyorsun aslında. Yani sen böyle sürekli olarak beceriksiz göründüğün şeylerde iyileşmeye çalıştıkça aslında kendini daha da geliştiriyorsun bu süreç içerisinde. Tabii bunu geriye dönüp baktığın zaman görebiliyorsun ya da kendini daha yetersiz insanlarla kıyasladığın zaman görüyorsun. O yüzden aslında küçük yaşta öğrenebilecek çok güzel yeteneklerden bir tanesi de bu. Yani ben yapamıyorum deyip pes etmiyorsun. Yapamadığın bir şeyi gördüğün zaman heyecanlanıyorsun. Aa tamam. İşte hani bu benim için bir zorluk. Bunu başarmam lazım. Bunu aştığımda daha iyi olacağımı biliyorum ve bunu en önemlisi çalışarak aşabileceğimi biliyorum. Hani bu özgüven var. Hani bunların hepsini de çocuğun kendi başına öğrenmesi gerekiyor. Sen anne baba olarak, ebeveyn olarak çok fazla bu olaya müdahale etmemen lazım. Müdahale ettikçe aslında onun özgüvenini kırmış olursun. Eğitimine taş koymuş olursun. Bazen her ne kadar hani için acısa da onu öyle üzülürken, ağlarken görmek ya da sakatlanmış bir şekilde görmek bu sürecin bir parçası, onun güçlenmesi için yardımcı olman lazım. Tabii ki ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olacaksın ama bazı şeyleri kendi başına aşması gerektiğini de öğrenmesi gerekiyor. Çünkü sen hayatı boyunca onun yanında olmayacaksın. Bir anne baba olarak senin çocuğun üzerindeki eğitim seviyesinin etkisinin kısıtlı olduğunu kabullenmen lazım. Belli başlı noktalarda çocuğunu alanında daha iyi olan insanlara teslim edip kenara çekilmen lazım çocuğunun iyiliği için. Bir diğer konu mesela hakemin verdiği yanlış kararlara ailelerin müdahale etmesi. Ya bu da bir ders aslında baktığın zaman. Tamam, belki apaçık hakem karşı tarafı tutuyor, şike yapıyor. Hangi spor olduğu önemli değil. Takım sporları olabilir, bireysel spor olabilir. Ama yani hayatta zaten bu hep böyle olacak ki. Yani o çocuk mutlaka hayatının belli bir aşamasında haksızlığa uğrayacak. Hak ettiği halde diğer adam onun yerine geçecek. İş hayatında olabilir, arkadaşlıklarında, ilişkilerinde olabilir. Yani bu sürekli hayatta karşına çıkabilecek bir senaryo. O yüzden bırak onu da öğrensin, müdahale etme. Bir diğer konu çocuğunun küçük yaştan itibaren ayakkabı giymesi. Ya bırak yalın ayak yere bassın, iletişim kursun yerle. Ya sen nasıl mesela bir şeyin soğuk olduğunu, sıcak olduğunu, sert olduğunu, yumuşak olduğunu elinle dokunarak algılıyorsan, sinir uçların ellerindeyse aynı şekilde ayaklarında da. Fakat biz ayağımızı sürekli olarak kapatıyoruz. Aslında beyin gelişimini bile etkiliyor bu. Hiçbir yerini kırdıysan mesela, alçı alındıysa, 3 ay, 6 ay sonra alçıdan çıkarttığında böyle parmaklarını bile zor oynattığını görürsün. Çünkü beyin orayla olan iletişimini kısa vadeli olarak durdurmuştur ve aslında hislerini kaybediyorsun sen herhangi bir uzuvunu kullanmadığın zaman. Yani ayakkabı giymek de aslında bir nevi ayağımızı alçıya almaya benziyor. Yerle olan bağlantını kopartmış oluyorsun. Ve bir de özellikle ayağının şekline uygun olmayan sivri burunlu falan ayakkabıları giydiğin zaman daha da kötü bir hal alıyor. Parmakların iyice sıkışıyor. Bu ilerleyen yaşlarda postürünü de etkiliyor. Yürüyüş paternlerini değiştiriyor. Bırak küçük yaştan itibaren çocuk mümkün olduğunca yalın ayak vakit geçirsin. Ayaklarının altı biraz sertleşsin. O kadar kibar olmasın. Bu yaşlarda ne kadar bağlantı kurabilirse, ne kadar data toplayabilirse beyin gelişimi o kadar iyi olacaktır. Çünkü sen anne karnından çıktığın andan itibaren gözlemliyorsun. Sadece konuşamıyorsun diye öğrenmiyorsun diye bir şey yok. Gözlemliyorsun, bilgi depoluyorsun, dokunuyorsun, bakıyorsun. Sonra yavaş yavaş ses çıkartmaya başlıyorsun. Yani senin algın aslında konuşmaya başlamadan önce de açık. Sadece kendini ifade edemiyorsun. O yüzden çocuğun gelişimine mümkün olduğunca yardımcı olmak lazım. Onu engellemeyerek, onun böyle etrafında çok fazla kol kanat germeyerek bırak keşfetsin, düşsün, kalksın, ağlasın, dokunsun, hissetsin, bilgi depolasın. Aynı şekilde mesela çocuğun küçük yaşta yürütülmeye çalışması. Bizim ailelerde şöyle bir çaba var, hani bir an önce yürüsün. Ne kadar erken yürürse o kadar büyük bir gurur kaynağı gibi. Fakat çocuk ne kadar geç yürürse tam tersi aslında gelişimini o kadar tamamlamış oluyor. Bu şey gibi düşünebilirsin, yani bir meyveyi dalından olgunlaştırmak için ilaç veriyorsun. Bir an önce olgunlaşsın yiyeyim. Her şeyin bir zamanı var. O çocuk da güçlendiği zaman zaten ayağa kalkıp yürüyecek. Ellerinden tutup sen onu yürütmeye çalıştıkça ayaklarını çapraz çapraz basıyor. Aslında daha o güç kapasitesine ulaşmadan sen onu yürütmeye çalışarak yanlış hareket paternlerini öğretmesine sebep oluyorsun. Ayaklarını yan yan basıyor, dizi içeri giriyor sürekli. Çocuk orada hani kendini taşıyacağım diye mücadele veriyor. Sen de böyle seviniyorsun, işte adım atıyor, yürüyor falan diye. Yine toplumumuzda yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi. Sen çocuğu müdahale etme, sadece gözlemle. Yemeğini ver, hani güvenli bir ortam sağla ona. Bırak o kendi neyi ne zaman yapması gerektiğini biliyor. Zamanı geldiğinde yapacak. Bırak ilk başta bir emeklesin. Ne kadar uzun süre emeklerse, dizlerinin üzerinde vakit geçirirse kas gelişimi o kadar iyi olacaktır. Günümüzdeki en iyi atletlerin en geç yürüyen atletler olduğu çocukken ortaya çıkmış durumda. Ne kadar geç yürürsen gelişimini o kadar iyi tamamlamış oluyorsun. Tıpkı ağaçtaki meyve örneği gibi ne kadar olgunlaşırsan o kadar tatlı yenilebilir olursun. Bozuk postür demişken bir diğer aslında sporun faydası da senin postürüne getirmiş olduğu katkı. Yani sadece hangi sporu yaptığının önemi yok. Sadece oturmayıp hareket ettiğinde günümüzde zaten postürünü bozmamış oluyorsun. Özellikle bu gelişmiş olan AI teknolojisi, VR gözlükler, artık oyunlar o kadar çekici hale geldi ki. Hani hareket etmekten çok daha çekici. Dolayısıyla çocuklar tabletlerle, telefonlarla, bu tarz teknolojik cihazlarla artık oturup saatlerce oyun oynuyor. Zaten günün 8 saat uyuyorsun. Geri kalan saatinde de bu tarz oyunlar oynuyorsun. Okula gidiyorsun, ders almak için oturuyorsun. Sürekli oturarak sedanter bir yaşama küçük yaştan itibaren alışmış oluyorsun. O yüzden kesinlikle Küçük yaşta bir çocuğun spor yapması önemli. Takım arkadaşlarıyla birlikte bir motive olması, hani eğlenmesi, oraya böyle gitmek için can atması, sevdiği bir spor yapması gerçekten çok değerli. Aynı zamanda çocuğun için değil, dediğim gibi senin için de geçerli bu. Spor salonuna mı gidiyorsun, arkadaşlarınla haftada bir futbol maçı mı yapıyorsun, hafta sonları yürüyor musun? Bir şekilde hareketi hayatına entegre etmen lazım. Yani hayatımızda artık sağlıklı olmak için radikal kararlar alman gerekiyor. Çünkü kendini bu hayatın hani olağan akışına bıraktığın zaman arabaya bin, işe git, işten gel, yat. Hani bu döngüde kalp ritmini hızlandırmadan yıllarca yaşıyorsun. Ondan sonra niye obezite var? Ondan sonra niye çeşitli sağlıksal hastalıklar günümüzde baş göstermeye başladı? Mental hastalıklar niye baş göstermeye başladı? Hepsinin kökeninde hareketsizlik yatıyor. Biz hayatımızı kendimize kolaylaştırmaya çalıştıkça aslında sağlığımızı daha da kötüye götürüyoruz. Hani bunun 5-10 yıl sonra çok ciddi anlamda farkına varacağız. Çağımızın en büyük hastalığı hareketsizlik. Son olarak spor branşlarına geçmeden önce 5 tane çocuğunun yapması gereken spor branşından bahsedeceğim sırasıyla, önem sırasına göre ve aynı zamanda yaş sıralamasına göre. Fakat bunun öncesinde bir şundan bahsetmek istiyorum. Yani aileler arasında şöyle bir yanlış algı var. Çocuğun mesela tenisçi olmasını istiyorsun ya da futbolcu olmasını istiyorsun. Küçük yaştan itibaren sadece futbola yönlendiriyorsun. Başka hiçbir spor yapmıyor. Sadece futbol, futbol, futbol. Hani bu şekilde daha iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorsun. Ama aslında araştırmalar bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Özellikle 17-18 yaşına kadar çocuğun ne kadar farklı spor yaparsa, proprioception yeteneklerini, yani boşlukta kolunu, bacağını, motor kontrollerini nasıl hareket ettirmesi gerektiğini, sinir sistemini nasıl farklı spor branşlarıyla geliştirmesi gerektiğini öğrenirse, 17-18 yaşından sonra istediği sporda uzmanlaşmaya girdiği zaman, başladığı zaman çok daha başarılı olduğu görülüyor. Nedir işte, sen yüzmeyle başlıyorsun, jimnastik yapıyorsun, güreş yapıyorsun, kuvvet dayanıklılığını arttırıyorsun, kalp kondisyonunu geliştiriyorsun, kassal dayanıklılığını, aynı zamanda bir yandan mesela vücut ağırlığında kalistenik tarzında antrenmanlar yapabilirsin. Hani fitness tarzında güç kapasiteni arttıracak herhangi spor, hangi sporu yapıyorsan yap, bu antrenmanları side by side, yani aynı zamanda eş zamanlı yürütebilirsin. Senin sadece sabah akşam futbol oynaman çok iyi bir futbolcu olmana yardımcı olmuyor. Ne kadar farklı sporu yaparsan sinir sistemini o kadar iyi geliştirmiş oluyorsun. Bu da seni yapacağın sporda o kadar iyi konuma getiriyor diyorum. İlk olarak yüzmeyle başlıyoruz. Şimdi çocuğunun yapabileceği aslında ilk spor yüzme. Neden? Çünkü sen yürümeyi öğrenmeden, koşmayı öğrenmeden aslında yüzebiliyorsun. Nasıl işte 3 aylık, 6 aylık bebeklere baktığın zaman hepsi suda yüzebiliyorlar. Kollarını, bacaklarını her yönde hareket ettirebiliyorlar. Güvenli bir ortam. Ve baktığın zaman aslında yüzme yaş geçtikçe daha zor öğrenilebilen bir yetenek. Korkularımız geliştikçe sudan korkuyorsun, öğrenmek daha da zor hal alıyor. O yüzden küçük yaşta bunu aradan çıkartmak, aynı zamanda suda yer çekiminden ayrı bir direnç uygulandığı için tepeden tırnağa bütün kaslarını geliştirme ihtimalin var. Sadece koşu gibi ya da işte güreş tarzındaki, kickbox tarzındaki sporlar gibi tekrar eden hareket paternlerinden ziyade her yöne hareket edebildiğin, farklı stillerde yüzebildiğin, kolunu, bacağını, el ayak koordinasyonunu geliştirebildiğin mükemmel bir spor. Yürümeden önce yapabileceğin bir spor. İlk yapabileceğin spor. O yüzden çocuğunu yüzmeyle başlatmak erken yaşta mantıklı olacaktır. İkinci sırada jimnastik yer alıyor. Yüzmeden hemen sonra jimnastiğe yönlendirebilirsin. Esneklik anlamında büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü yine aynı şekilde zamana karşı yarışıyorsun burada. Yani senin yaşın ilerledikçe kasların, tendonların daha da güçlü, kalın hale geliyor. Ne kadar erken başlarsan o kadar esnek bir altyapı kurma ihtimalin yüksek. Jimnastik yapan çocuk herhangi bir spor dalında çok daha başarılı olacaktır. Vücudunu nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğrenir. Ağırlık kaldırmadığın için aynı zamanda güvenli bir spor. Stabilite yeteneğini geliştiriyor. Taklalar atıyorsun, atıyorsun mesela, duruyorsun, zınk diye kalıyorsun esas duruşta. Yani vücudunu boşlukta nasıl kontrol etmen gerektiğini öğreniyorsun. Bu çok önemli bir yetenek ve çocukların en çok ihtiyacı olacak yeteneklerden bir tanesi. Mesela ben ne zaman bir çocuğu antrene etsem, hareket yaptığı zaman zangır zangır bacağı oynuyor, kolu oynuyor, üst vücudu oynuyor. Kendilerini stabile etmekte zorlanıyorlar. Kas kütleleri yeterli seviyede olmadığı için. Ama jimnastik bunu küçük yaşta gerçekten en iyi şekilde öğreten sporlardan bir tanesi. Bir diğer spor güreş. Hani ben yaptım diye demiyorum. 7 yıl güreş yapmamın o kadar fazla faydasını görüyorum ki hayatımda. Güreş birebir mücadelede sana güç, dayanıklılık ve maksimal kuvvetini arttıracak en iyi sporlardan bir tanesi. Patlayıcı gücün artıyor. 3 dakika boyunca bu aynı gücü kesintisiz olarak sürdürmeye çalışıyorsun. Göğüs göğüse mücadeleyi öğreniyorsun. Aslında bir nevi kavga etmeyi öğreniyorsun. Hani bu demek değil ki kavga etmen gerekiyor sürekli. Tam aksine. Aslında kavga etmeyi öğrenirken birçok da dayak yiyorsun. Dayak yedikçe bu süreç içerisinde mütevazi hale geliyorsun. Senden daha iyi insanların olduğunun bilincinde oluyorsun. Tekniği güçten üstün tutman gerektiğini algılıyorsun. Ne kadar kaslı olursan ol, ne kadar böyle güçlü bir fiziğin olursa olsun, güreşte tekniği iyi olan bir adam seni direkt olarak altına alabilir. Bunların hepsi gerçekten öğrenilmesi gereken önemli yetenekler. Ben her zaman diyorum zaten, mesela sadece vücut geliştirme yapan insanlar aynayla kendilerini kıyasladıkları için, böyle herhangi bir insanla mücadele etmedikleri için, bir spor yapmadıkları için kendilerini gerçekten çok iyi zannediyorlar, çok güçlü zannediyorlar. Ama ne zaman böyle bir başkası tarafından alabora edildiğinde, dayak yediğinde, yenildiğinde o yenilgi duygusunu hissetmek insana gerçekten büyük mütevazilik sağlıyor. Güreşte de bunu o kadar iyi öğreniyorsun ki yani harbiden kafana vura vura öğretiyorlar. Ya aslında dayak yemekten keyif alıyorsun. Ben güreşi ilk öğrendiğim zamanları hatırlıyorum. İşte hazırlık sınıfında başlamıştım. O zaman 14 yaşındayım. Gidiyordum son sınıfların böyle bacağına yapışıyordum. Hani resmen beni döv diyordum. Beni alıyorlardı, sağdan sola atıyorlardı falan. Ama öyle öyle öğreniyorsun. Bir atıyor, iki atıyor, üçüncüsünde biraz zorlanıyor, dördüncüsünde daha da zorlanıyor, daha da direniyorsun falan filan. Hani ve özgüvenin gelişiyor aslında. Kendinden çok daha iyi insanlara kafa tutmayı öğreniyorsun. Hani kafa tutma derken hani güreşiyorsun, kavga etmiyorsun sonuçta. Ama bu gerçekten senin fiziksel kapasitelerini geliştirecek, aynı zamanda mental olarak seni güçlendirecek çok güzel bir spor. Bütün fiziksel yetenekleri içinde barındıran en etkili, en böyle complete, tam sporlardan bir tanesi diyebiliriz. Dayanıklılık var, güç kapasitesi var. Özellikle de kendi vücut ağırlığındaki insanları tutup kaldırıyorsun, atıyorsun ve yaptığın hareketler basit değil yani. Oradan oraya fırlattığın hareketler ve bir de adam direniyor. Hani senin vücut ağırlığın artı uyguladığı direnç, onu kopartmak, yerden atmak gerçekten hiç kolay değil. Aynı zamanda çok esnek olman gerekiyor. Yani dünyanın en iyi maratoncusunu getir. Karşına koy 3 dakika güreş. Hani sürünerek çıkar minderden. O kadar da dayanıklılık gerektiren bir spor gerçekten. Aynı zamanda atik olman gerekiyor. Yani patlayıcı gücünü de geliştiriyor. Teknik öğreniyorsun. Her hareketin bir tekniği var. Bu sinir sistemini geliştiriyor. Kendini nasıl savunman gerektiğini öğreniyorsun. İster kadın ister erkek ol. Hani bu sporu öğrenmek, bedenini nasıl koruman gerektiğini öğrenmek yine küçük yaşta edinebileceğin güzel bir yetenek. Zaten sokak kavgalarına baktığın zaman 10. 15. saniyeden sonra direkt yere iniyor. Yerde de zaten güreşçinin çöplüğü yer. Ve aynı zamanda göğüs göğüse mücadele sporu. Yani dünyanın en iyi boksörünü bile getirsen yumruk atmak için belli bir mesafeye sahip olması gerekiyor boksörün. Fakat güreşçi o mesafeyi kapattığı anda, yani yumruk mesafesini kapattığı anda hiç kimseden dayak yemez. Herkesi hani atıp tutabilir, altına alabilir. Zaten MMA'de de bunu görüyoruz. İşte Habib, hani Conor McGregor'ı nasıl yendiğini, güreşi iyi bilen sporcuların MMA'de nasıl ön plana çıktığını da zaten görüyoruz. Dördüncü sırada atletizm yer alıyor. Atletizm neden? Çünkü biz koşmak için yaratılmış yaratıklarız. Avımızı uzun süre kovalayıp yorup daha sonra mızraklarla öldürüp yiyen, bugünlere kadar gelen canlılarız. Çok eşsiz bir biyolojimiz var bu noktada. Doğadaki en uzun koşan canlılarız. En hızlı koşan değil ama uzun koşan. 120 kilometreye kadar dinlenmeden koşabiliyoruz. Gerçekten hani günümüzde maraton koşucuları bunu kanıtlamış durumda. Bir ata baktığın zaman, çiteye baktığın zaman bizden çok daha hızlı koşabiliyor tabii ki. Ama bu kadar uzun koşamıyorlar. Çünkü dört ayakları üzerindeler. Dört ayak üzerinde olmak biyolojik anlamda, mekanik anlamda çok büyük fayda sağlıyor. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Sen her adım attığında senin bağırsakların diyaframa baskı yapıyor dört ayak üzerindeyken. Dolayısıyla bu da bir süre sonra iç basınç yaratıyor. Durmak durumunda kalıyorsun. Ve hayvanlar ağzından soluyor, insanlar gibi değil. Mesela biz insan olarak bütün deri kesemeklerimizden ter atarak soğuyabiliyoruz. Bu da bizim uzun süre dayanıklılığımızı arttıran bir olay. Gidebiliyoruz dinlenmeden, soğuma yapabildiğimiz için aynı anda. Ama hayvanlarda böyle bir şey yok. Hayvanların soğuyabilmesi için durup ağzını açıp şeklinde dillerini çıkarıp nefes almaları gerekiyor. Zaten bizim evrim sürecinde maymundan insana geçişimiz de böyle olmuş. İşte bir bölümde anlatmıştım. Tanzanya'da o zamanlar yeşil olan ormanlıklarda yaşayan maymunlar buz çağından sonra çölde yaşamak durumunda kalıyorlar ve kıl döküyorlar adapte olup hayatta kalmak için. Ve bu kıl dökme süreci aslında bizim soğumamıza, iki ayak üzerine kalkmamıza, daha sonra hayvanları kovalayıp yorup avlamamıza, bugünlere kadar gelmemize yardımcı oluyor. Ama şimdi gel gör ki günümüzde koşma yeteneğimizi kaybettik. Belki de yani toplumun çok büyük bir kısmı, yüzde olarak şu an bilmiyorum, hani kafadan bir şey atmayayım, çok büyük bir kısmı hayatında belki hiç koşmuyor. Bazıları da koşmayı tamamen bırakmış durumda. Çünkü koşmayı gerektirecek bir durum yok. Yani bir aslan kovalamıyor, birini avlamamız gerekmiyor. Hani böyle bir durum olmadığı için, sen spor yapmadığın sürece, fiziğini iyileştirmek için bir çaba sarf etmediğin sürece koşmuyorsun. Ya da bir otobüse yetişmek durumunda kalmadığın sürece, o da belki ne kadar koşuyorsun? Hani 10 metre, 20 metre koşuyorsun. E tabii şimdi koşmayınca da koşmayı unutuyoruz. Vücudumuzda ekstra bir kütle var. Mesela ekstradan 20 kilo taşıyorsun. Koşmayı bilmiyorsun. Aynı zamanda bu ucu dar ayakkabılar giyiyoruz. Bu da parmaklarını birbirine doğru sıkıştırıyor. Koşu mekaniğini etkiliyor. Zaten günümüzde en fazla sakatlıkların olduğu spor koşu bu arada. Çünkü bu yeteneğimizi kaybettiğimiz için, tekniğimiz iyi olmadığı için, vücudundaki ekstra ağırlığın, 20 kilo ağırlığın her adımda eklemlerine bindiği için diz sakatlıklarına, kalça sakatlıklarına çok kısa süre içerisinde sebep oluyor. Tabii bunu nasıl yapman lazım? Öncelikli olarak bir ekstra yüklerinden kurtulacaksın. Yavaş yavaş yürüyüşle başlayacaksın. Sonra eğimli yürüyüşlere geçeceksin. Hafif hafif çok atacaksın. Yalın ayak vakit geçireceksin. Koşu mekaniğini düzelteceksin. Squat mekaniğini düzelteceksin. Aynı zamanda kalça kaslarını, bacak kaslarını güçlendireceksin. Hani koşu bu hiyerarşide gerçekten sonlara doğru yer alıyor. Birçok insan koşmaya şu an elverişli halde değil, durumda değil. Ama tabii işler acısı bir durum bu. Yani evrim hala devam ediyor. Belki de bundan hani yüzyıllar sonra insanlar tamamen koşma yeteneğini kaybeden yaratıklara dönüşecek, bilmiyoruz. Ama durum oraya doğru hızla gidiyor yani. O yüzden atletizm, koşu pratiğini yapmak, küçük yaşta çocuğunun hani bu sporla iç içe olması, koşu tekniğini geliştirmesi, hayatı boyunca bu yeteneği sürdürmesine yardımcı olacaktır. Atletizmde mutlaka yapılması gereken sporlar arasında. 5. sırada da takım sporları yer alıyor. Takım sporları da nedir? İşte basketbol, futbol, voleybol, artık beyzbol, Amerikan futbolu, hangi sporu dersen bu sporların hepsi de takım sporları arasında yer alıyor. Takım sporu neden önemli? Bölümün başında da bahsettiğim gibi aslında toplum içinde kurallar çerçevesinde nasıl hareket etmen gerektiğini gösteriyor. Kendi iyiliğini geri plana atıp takımın iyiliği için, yani toplumun iyiliği için mücadele vermeyi öğreniyorsun. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için mentalitesini öğreniyorsun. Yine aynı şekilde zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsün, bunu biliyorsun. Yani sen takım olarak başarılı olmadıktan sonra bireysel başarının hiçbir önemi yok. Askeriyede de yine bunu aynı şekilde öğretiyorlardı. Mesela biz koşu yarışmalarına katıldığımızda, eğer takımda bir kişi arkada kaldıysa o takım başarısız olmuş oluyor. İsterse hani alayın en iyi koşucusu o takımda olsun, hiçbir önemi yok. Akademik başarılarda yine aynı şekilde. Yani aslında bu daha da kötü bir olay olarak atfediliyordu. Çünkü hani senin takımında alayın en iyisi var ama o takımda aynı zamanda başarısız bir adam da var. Bu demek oluyor ki sen bencil bir adamsın. O adama göz kulak olmuyorsun. O adamın hani o seviyeye geçmesine, en azından barajı geçmesine yardımcı olmuyorsun. Bencillikle suçlanıyordun hatta çok iyi olduğun zaman, eğer takımında bir başarısız olan insan varsa. Bu önemli çünkü mesela ordular savaşa toplu bir şekilde gidiyor, değil mi? Sen hani yekpare bir şekilde o savaştan sağ çıkman lazım. Yani senin bütün silah arkadaşların öldü, sen binlerce askeri öldürdün. Bir önemi var mı? Hayır. Günün sonunda hani o ordu üzerinden geçer. O yüzden birbirini kollamayı aslında takım sporları çok güzel öğretiyor. Hayatta hep bir takım halindeyiz. Bugün ailenle birlikte, yarın kendi aileni kurduğunda, yarın öbür gün iş arkadaşlarında her zaman takım halindesin. O yüzden bu yetenekleri küçük yaşta öğrenmek sana büyük avantaj sağlar. Bir diğer konu el-ayak koordinasyonu. Şimdi mesela sen futbol oynadığın zaman bir yandan ayağınla topu sürüklüyorsun, bir yandan rakibine pas atmak için bakıyorsun, bir yandan sana doğru senden topu almaya çalışan adama karşı hamle geliştiriyorsun, çalım atmaya çalışıyorsun. Basketbol yine aynı şekilde el-ayak koordinasyonu. Bir anda birçok şeyi yönetmeye çalışıyorsun. Bu da merkezi sinir sistemini güçlendiren, geliştiren çok önemli bir yetenek. Ve en büyük avantajlarından bir tanesi de takım sporlarında sosyal komünite. Yani o arkadaşlarınla olan ilişki, bağlılıklar, gerçekten hayatın boyunca en iyi ilişkileri o takımlarda kuracaksın. Ve nasıl arkadaşlık kurman gerektiğini de pratik yapıyorsun. Takıma yeni biri geliyor, işte onun alışmasına yardımcı oluyorsun, yabancılık çekmesin diye. Sen yeri geliyor, yeni takıma gidiyorsun. Yani sen yabancı oluyorsun. Nasıl kaynaşman gerektiğini öğreniyorsun. Toplum içinde nasıl kendini ifade etmen gerektiğini vesaire. O yüzden bu 5 sporu çocuklarınıza gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirsiniz, teşvik edebilirsiniz diyorum. Son bölümü kapatmadan önce bir soruya cevap vereceğim. Şimdi tutuş gücünün önemiyle alakalı postlar paylaşıyorum Instagram'da, YouTube'da. Zaten 31. bölümü tamamen buna yönelik yapmıştım. Ve bazı arkadaşlar şunu soruyor. Şimdi tutuş gücümüzü geliştirmek için antrenmanda nasıl hareketler yapmamız lazım? Ve şöyle düşünüyor çoğu insan. Ya işte ben wrist curl tarzındaki hareketler yaparsam, forearm'ımı geliştirirsem tutuş gücüm de gelişir. Tutuş gücünü geliştirmek tam olarak böyle bir şey değil. Yani sen ağır kiloları taşıdığın zaman, vücudunu kaldırdığın zaman, mesela barfix gibi hareketlerde ilk başta barfix çekmeye çalışıyorsun, vücut ağırlığını taşımaya çalışıyorsun. Onun öncesinde sadece asılı kalmaya çalışıyorsun mesela belli bir süre. Bunu da yaptın. Sonra ağırlık taktın mesela. Barfix sayını arttırmaya çalıştın. Belli bir rakama ulaşmaya çalıştın. O rakama ulaştıktan sonra ağırlık taktın. O ağırlıkla yavaş yavaş barfix sayını arttırmaya başladın. Yani burada yapabileceğin kademeli zorlaştırma tekniklerinin sonu yok. Ve bu süreçte tutuş gücün ciddi anlamda güçlenecektir. Aynı şekilde deadlift, walking lunge, ağır kiloları yerden koparıp yürümek, taşımak belli bir süre tutuş gücünü geliştirecek en etkili hareketler arasında. Yani öyle izole hareketler, sadece bileğini güçlendirecek hareketlerden falan bahsetmiyorum. Genel olarak sinir sistemini ateşleyecek. Çünkü sen ağır bir kiloyu yerden koparıp ellerinle tutabiliyorsan, sinir sistemin o ağırlığı taşıyabilmesi için çok fazla güç üretmesi gerekiyor. İşte bu çocuğu arabanın altında kalan anneden bahsetmiştim. Anne arabayı kaldırıyor çocuğunu kurtarmak için. Nasıl oluyor? Şimdi sinir sistemi o gücü ona o anda sağlıyor. Yani sen antrenmanlarda aslında ağır kilo kaldırarak sinir sistemini prime yapmış oluyorsun. Yarın öbür gün o duruma ihtiyaç olduğu zaman, yani inşallah hiç ihtiyacın olmaz, fakat en azından kendi vücudunu kaldırabilecek konumda olmak gerekiyor. Tek elle mesela 10 saniye 15 saniye asılabiliyor olmak gerekiyor. Tutuş gücünün kuvveti böyle ölçülür. Yani ne kadar biceps curl yaptığın değil diyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.